Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 3. ayrım. 2. bölüm. Eve uyandığında yatağın tepesindeki gökyüzüne açılan pencere hala karanlıktı. Ter içindeydi. Rüyasındaki imgeler bulanık ve karmakarışıktı. Rüyadan kaçtığına memnun olan Eve, rüyasını açıklamaya çalışmadı bile. Büyük yatakta yalnız olduğu için bir an ürpermekten kendini alamadı. "Işıklar," diye emretti. Kısık ışık. Odadaki karanlık kırılırken içini çekti. Saate bakmadan önce biraz öylece uzanıp yatmak için kendine izin verdi. 5:15. Harika diye düşündü. Bu saatten sonra tekrar uykuya dalamayacağını biliyordu. Rourke, kabuslarla savaşmasına yardımcı olmak için yanında olmadığına göre hiç uyuyamazdı. Bütün bu konularda ona bu kadar güvendiği için utanmaktan bir gün vazgeçebilecek miydi merak ediyordu. Bir yıl önce Rourke'un varlığından bile habersizdi. Şimdi ise o, neredeyse elleri kadar hayatının parçası olmuştu. Kalbi kadar. Yataktan kalkarken Rourke'un ona alıp durduğu ipek sabahlıklardan birine uzandı. Sabahlığı üzerine geçirirken duvar paneline döndü ve arama fonksiyonunu çalıştırdı. Rourke nerede? Rourke aşağıda havuzun oradaydı. Yüzmek. Hiç kötü bir fikir değil diye düşündü Eve. Önce biraz vücut çalışırım diye karar verdi. Kabusun verdiği sıkıntı ve gerginlikten kurtulmak için. Somerset'le karşılaşmamak için merdivenleri değil asansörü tercih etti. Adam her yerdeydi. Çatık kaşları ve kıvrılmış dudaklarıyla gölgelerin içinden çıkıyordu. Yeni bir güne başlarken bir gece önceki tatsızlığı devam ettirmek Eve'in en son istediği şeydi. Rourke'un spor salonunda bütün aletler vardı. İstediğini yapabilirdi. Ağırlık kaldırabilir veya sırt üstü yatıp her işini makinelere yaptırabilirdi. Sabahlığını çıkardı ve üzerine oturan siyah çalışma mayosunu giydi. Uzun uzun koşmak istiyordu. Hava tabanlarını ayağına bağladıktan sonra video pisti programladı. Kumsal diye karar verdi. Şehirden sonra kendini evinde hissettiği tek yer orasıydı. Ünitenin sunduğu bütün diğer kırsal manzaralar, çöl görünümleri, gezegen dışı yerler gibi alternatifler onu belli belirsiz rahatsız ediyordu. Düşük bir hızla başladı. Mavi dalgalar kumsala çarpıyor, güneş ufuktan kendini göstermeye başlıyordu. Martılar üstünde dönerek bağırışıyorlardı. Tropiklerin tuzlu, rutubetli havasını içine çekti. Hızı arttırdıkça bedeni ısınmaya, kasları gevşemeye başlamıştı. Birinci milin sonuna geldiğinde zihni boşalmıştı. Rourke'la tanıştığından beri bu kumsala birçok kereler gelmişti. Hem gerçeğine hem de sanal gerçektekine. Daha önce görmüş olduğu en büyük su Hudson Nehri'ydi. Hayatlar değişir diye düşündü, tıpkı gerçekler gibi. Dördüncü mili koşarken kasları artık şarkı söylemeye başlamıştı. Bu sırada yanında bir hareket hissetti. Saçları hala ıslak olan Rourke, havuzdan çıkıp yanına gelmiş, hızını Eve uydurarak koşmaya başlamıştı. "Bir yere mi koşuyorsun, yoksa bir yerden mi kaçıyorsun?" diye sordu. "Sadece koşuyorum." "Erken kalkmışsın Teğmen. Bugün çok yoğun bir gün olacak." Eve hızını artırırken Rourke bir kaşını kaldırdı. Karısının rekabetçi bir ruhu olduğunu bilmek onu eğlendiriyordu. Hızını Eve göre ayarladı. "Bugün izinli olduğunu sanıyordum. Öyleydim." Önce yavaşladı, ardından durdu. Sonra belden öne doğru eğilerek vücudunu esnetti. "Artık değilim." Gözleri kocasınınkilerle buluşuncaya kadar başını kaldırdı. Hayatı sadece kendisinin değildi artık, ikisinindi. Tıpkı gerçek gibi. "Program yapmıştın değil mi?" Değişmeyecek bir şey değildi. Eve sürpriz olarak planladığı Martinique'de bir hafta sonu geçirme planı bekleyebilirdi. "Eğer bana bir iş vermek istersen, bundan sonraki 48 saat boyunca hiçbir programım yok." Eve içini çekti. Bu da hayatındaki başka bir değişiklikti. İşini paylaşmak. "Peki, şimdi yüzmek istiyorum. Sana katılırım. Senin yüzdüğünü sanıyordum. Tekrar yüzebilirim." Rourke parmağını Eve'in çenesindeki gamzede dolaştırdı. Bu hareketi Eve'in yanaklarına renk, tenine hafif bir parlaklık getirmişti. "Yasak değil ya." Eve'in elini tuttu ve spor salonundan çiçek kokulu havuz odasına götürdü. Havuzun etrafını gür palmiyeler, sarmaşıklar, bir göl kenarındaymış gibi pürüzsüz taşlar ve küçük şelaleler çevreliyordu. "Mayomu giymem gerek." Rourke gülümsedi ve Eve'in askısını indirdi. "Neden?" Zarif ellerini genç kadının açıkta kalan göğüsleri üzerinde gezdirdi. Eve'in kaşları kalkmıştı. ''Senin aklında nasıl bir su sporu var?'' ''Nasıl olursa?'' Rourke karısının yüzünü avuçlarına alarak kaldırdı ve öpmek için eğildi. ''Seni seviyorum Eve.'' ''Biliyorum.'' Eve gözlerini kapattı ve alnını onun alnına dayadı. ''Bu çok garip.'' Çıplak olduğu yerde döndü ve karanlık sulara daldı. Dipten ilerleyerek bir süre yüzdü. Su açık maviye dönüşürken dudakları kıvrıldı. ''Bu adam ruh hallerimi benden önce fark ediyor.'' diye düşündü. Sırt üstü dönüp dinlenmeden önce 20 tur yüzdü. Uzandığında parmakları onun parmaklarına değdi. ''Bayağı rahatladım.'' ''Öyle mi?'' ''Evet, o kadar rahatladım ki benden yararlanmak isteyen bir cinsel sapıkla mücadele edecek halim kalmadı.'' ''Peki öyleyse.'' Rourke, Eve'i belinden yakaladı ve yüz yüze gelinceye kadar çevirdi onu. Eve de, ''Peki öyleyse.'' diye tekrarlayarak bacaklarını kocasına dolayıp kendini ona bıraktı. Dudakları buluştuğunda Eve'in bedenindeki azıcık gerginlik de uçup gitmişti. Kendini gevşemiş ve aç hissediyordu. Ellerini yukarı kaydırdı ve parmaklarını Rourke'un gür ve ıslak saçlarının arasına daldırdı. Kocasının vücuduna dayanmış olan vücudu sımsıkı ve serindi ve Eve uyuyordu. Artık bunu sorgulamaktan neredeyse vazgeçmişti zaten. Rourke'un elleri bedeninde gezinirken genç kadın sadece bu durumdan duyduğu memnuniyeti belirtir gibi mırıldandı. Derken kendini suyun altında buldu. Bedeni açık mavi dünyada sevdiği adamın bedenine dolanmıştı. Rourke'un dudakları göğsünün üzerine kapandığında bir an soluk alamadı ve bedeninin büyük bir heyecanla sarsıldığını hissetti. Kocasının parmakları her yerindeydi, içindeydi ve onu su yüzüne tırmandıran şok edici bir doyuma götürüyordu. Hızlı hızlı nefes aldı. Kendini yolunu şaşırmış, çılgına dönmüş hissediyordu. Parmakların yerini Rourke'un dudakları aldığındaysa kendini kaybetmişti. Sistemine yapılan bu saldırı Eve'in tam da istediği şeydi. Eve'in acizliği, Rourke'un hırsı, kocasının bunu nasıl bildiği, anladığı, ardından nasıl da tam istediği şekilde ona verdiği, hala çözemediği bir sırdı. Başını iyice geriye yaslayarak suyun yüzeyinde havuzun girinti çıkıntı olmayan tarafına uzandı ve Rourke'un ona sunduğu zevkin içine yuvarlandı. Rourke'un ağzı ağır ağır ve sinsice karnında, göğüslerinde dolaştı. Boynunda nabzının hızla attığı noktada uzun uzun oyalandı. ''İnanılmaz bir nefes kontrolün var.'' demeyi başardı Eve. Daha sonra Rourke yavaş yavaş, santim santim içine kayarken titredi. ''Of Tanrım!'' Rourke sıcaklığın Eve'in yanaklarına yayılmasını izledi. Sonra bunun yerini zevk aldı. Islak saçları geriye doğru yapışmış, yüzünü çerçevesiz bırakmıştı. O inatçı ve genelde çok ciddi ağzı Rourke için titriyordu. Kalçalarından tutarak onu kaldırdı ve karısını inleterek derine, daha derine doğru ilerledi. Dudaklarını Eve'in dudakları üzerinde gezdirdi ve hafif hafif ısırırken üstün bir kontrolle ikisine de işkence yaparcasına hareket etmeye başladı. Şimdi Eve. Rourke o kurnaz polis gözlerin kararmasını izledi. Eve'in nefessiz kaldığını, sonra da ağlar gibi nefesini bıraktığını duydu. Kendi kanı da kaynarken hareketlerini acı verecek kadar yavaş tuttu. Ağlar gibi çıkan ses kendi adı oluncaya kadar uzattı bunu. Onun boşalması da uzun, derin ve mükemmeldi. Ellerini sudan çıkarıp onu omuzlarından yakalamayı başardı. ''Beni sakın bırakma, taş gibi batarım.'' Rourke halsizce sırıttı. Dudaklarını Eve'in boğazına, nabzının hala dans ettiği yere bastırdı. ''Ben de aynı durumdayım. Daha sık erken kalkmalısın. Birbirimizi öldürürüz. Boğulmamamız bir mucizeydi.'' Rourke karısının ve suyun kokusunu içine çekti. ''Hala boğulabiliriz. Sence merdivenlere kadar gidebilir miyiz? Eğer acelen yoksa.'' Ağır adımlarla ilerlediler. Taş basamakları zorlanarak çıkıp sahanlığa ulaştılar. ''Kahve!'' dedi Eve zayıf bir sesle ve iki kalın havlu bornoz almak için odadan çıktı. Geri geldiğinde elindeki iki bornoz birbirine dolanmıştı. Rourke o taşçıyı iki sade kahve için çoktan programlamıştı. Güneş duvarın sonundaki kavisli camı açık bir altın rengine boyuyordu. ''Aç mısın?'' Eve kahvesini yudumladı ve zengin kafein kanına karışırken zevkle mırıldandı. ''Açlıktan ölüyorum ama önce duş almam lazım. Yukarı çıkalım o zaman.'' Yatak odasına döndüklerinde Eve kahvesini duşa taşıdı. Rourke da onunla birlikte duşa girince gözlerini kısarak kocasına baktı. "Soğuk suyu açmaya kalkarsan öldürürüm seni," diye uyardı. "Soğuk su gözenekleri açar, vücut sıvılarını harekete geçirir. Sen zaten o işi hallettin." Eve kahvesini kenardaki çıkıntının üzerine koydu ve su buharında sabunlanmaya başladı. Duştan ilk önce Eve çıkıp kuruma tüpüne girdi. Rourke'un suyun ısısını 10 derece düşürme komutunu verdiğini duyunca da inanamıyormuş gibi başını salladı. Soğuk suyu düşünmek bile titremesine yetiyordu. Eve, kocasının onu bütün bir gece uğraştıran ve bugün de izin gününde işe gitmesine sebep olan vakadan söz etmesini beklediğini biliyordu. Kendisi elinde ikinci bir kahve ve silip süpürülmeyi bekleyen jambonlu ve peynirli bir omlet tabağıyla dairelerinin oturma bölümüne yerleşene kadar sesini çıkarmadan beklediği için Rourke'u çok takdir etti. "Dün akşam zamanında gelemediğim için özür dilerim." Rourke tabağındaki krepten bir parçayı ağzına attı. "Ben de kişisel programlarımızı bozan iş konularında senden özür dilemek zorunda mıyım?" Eve ağzını açtı, sonra kapattı ve başını salladı. "Hayır, aslında kapıdan çıkmak üzereydim. İnan ki unutmamıştım. Sonra o çağrı geldi, parazit bir yayın. Kaynağını tespit edemedik. New York polisinin donanımları içler acısı durumda." "O kadar da değil," diye mırıldandı Eve. "Bu adam gerçek bir profesyonel. Sen de bulamazdın." "Bak, şimdi bana hakaret ediyorsun." Eve kendinden memnun bir şekilde sırıttı. "Aslında hala bir şansın var. Beni kişisel olarak seçtiğine göre eminim bana buradan da ulaşmaya çalışacaktır." Rourke çatalını bıraktı ve kahvesini eline aldı. Her iki harekette son derece doğal olmasına rağmen bütün bedeni alarma geçmişti. "Kişisel mi?" "Evet. İstediği bendim. Önce dini bazı görevlerden bahsetti. Kısaca Tanrı'nın işini yaptığından ve onun bilmecelerle oynamak istediğinden bahsetti." Eve, gelen yayını ona seyrettirdikten sonra Rourke'un gözlerinin kısılmasını, bakışlarının keskinleşmesini izledi. Rourke'un ağzının giderek sertleşmesini izlerken onun çok zeki olduğunu düşündü. "Lüks kuleleri kontrol ettin." "Evet, çatı katındaydı. Kurbanın bir parçası oturma odasında, geri kalan kısmı ise yatak odasındaydı." Eve, tabağını iterek yerinden kalktı. Odada dolaşırken parmaklarını saçlarının arasında dolaştırıp duruyordu. "Benim gördüklerimin en beteriydi Rourke. Kötülük ve şiddet doluydu. Kontrolsüz bir şekilde yapıldığı için değil, çirkin olması planlandığı için. Ameliyat eder gibi dikkatli çalışmış. İlk otopsi sonuçlarına göre kurban bütün bu işkence sırasında canlı tutulmuş. Vücuduna onu hayatta tutacak, kendini kaybetmesini önleyecek ama çektiği acıları uyuşturmayacak yasa dışı ilaçlar verilmiş. İnan bana, kurbanın hissettiği acı korkunç olmalı. Bütün iç organları çıkarılmış." "Of, ulu tanrım," diye soludu Rourke. "Bu politik ve dinsel suçlar için kullanılan çok eski bir cezalandırma yöntemidir. Yavaş ve korkunç bir ölüm. Aynı zamanda çok da pis bir ölüm," diye ekledi Eve. "Ayakları kesilmiş, bir kolu bilekten gitmiş. Bir gözünü çıkardığında kurban hala hayattaymış. Olay yerinde bulamadığım tek parça da o zaten." "Harika." Rourke her zaman midesinin çok kuvvetli olduğunu düşünürdü ama bütün iştahı kaçmıştı. "Göze göz. Öc almak için, değil mi? Bir oyunda böyle geçiyordu sanırım." "İncil, sevgilim. Bütün oyunların efendisidir İncil." Rourke dönen askıdan kendisine bir pantolon seçti. "Tekrar Tanrı'ya döndük. Tamam. Oyunun adı intikam. Belki dini bir şey, belki de kişisel. Kurbanı araştırmayı bitirdiğimizde nedenlerine geri döneriz. Ailesine ulaşana kadar medyanın bu işten haberdar olmaması gerekiyor." Rourke pantolonunu giydi ve kendine beyaz bir gömlek seçti. "Çocuğu var mıymış?" "Evet, 3 tane. Berbat bir işin var Teğmen. Bunun için seviyorum zaten." Eve elleriyle yüzünü ovuşturdu. "Karısıyla çocuklarının İrlanda'da olduklarını sanıyoruz. Onlara ulaşmam gerekiyor."
"İrlanda mı?"
"Hı hı." "Evet, kurban senin eski ülkenin vatandaşlarından. Thomas X. Brennan diye birini tanımıyorsun değil mi?"
Eve'in yüzündeki gülümseme, Rourke'un gözlerinin karardığını gördüğü anda silinmeye başladı.
"Onu tanıyorsun. Bunu hiç düşünmemiştim."
"40'larının başında mı?" diye sordu Rourke, sesinin tonunu değiştirmeden. 1.75 boylarında, açık renk saçlı. Benziyor. Haberleşme ve eğlence işindeymiş. Tommy Brennan. Rourke gömleği elinde koltuğun kenarına ilişti. Orospu çocuğu. Özür dilerim. Arkadaş olduğunuz hiç aklıma gelmemişti. Arkadaşım değildi. Rourke zihnine doluşan hatıraları silmek ister gibi başını salladı. Onu görmeyeli 10 yıldan fazla olmuştur. Onu Dublin'den tanıyorum. Ben oralardayken o bazı bilgisayar işleri çeviriyordu. Yollarımız birkaç kere kesişti. Birlikte küçük bir iş yaptık. Birkaç bira içtik. Yaklaşık 12 yıl önce Tommy iyi bir ailenin kızıyla tanıştı. Dantel perdeli bir İrlandalı. Çok aşık oldu ve doğru dürüst işler yapmaya başladı. Gerçekten düzgün işler, diye vurguladı. Rourke yüzünde çarpık bir sırıtışla, ardından da gençliğinin bütün arzu edilmeyen unsurlarıyla bağlarını kopardı. Burada New York'ta iş yaptığını biliyordum ama birbirimizin yoluna çıkmamaya çalıştık. Sanırım karısının geçmişteki olaylardan pek haberi yok. Eve koltuğun diğer koluna oturdu. Başına gelenlerin sorumlusu bu pek arzu edilmeyen unsurlar ve geçmiş olaylar olabilir. Rourke, bu işin derinine ineceğim ve derine indiğimde seninle ilgili neleri ortaya çıkaracağım? Bu bir dert diye düşündü Rourke. Kendisi için önemsizdi ama biliyordu ki karısı için hiç de önemsiz olmayacaktı. Ben izlerimi örtmeyi bilirim Teğmen. Ayrıca dediğim gibi biz dost değildik. Bunca yıldır hiç kontağımız olmadı. Ama onu hatırlıyorum. Güzel bir tenor sesi vardı, diye mırıldandı Rourke. Güzel bir gülüşü, aklı ve aile sahibi olmak için özlemi vardı. Kavgadan kaçmazdı ama hatırladığım kadarıyla dert de aramazdı. Arasın veya aramasın, onu bulmuş. Ailesinin nerede olduğunu biliyor musun? Rourke hayır der gibi başını sallarken ayağa kalktı. Ama senin için bu bilgiyi hemen bulurum. Çok iyi olur. Rourke gömleğini giyerken Eve de oturduğu yerden kalktı. Rourke, bu senin için nasıl bir anlam taşırsa taşısın üzgünüm. Bir mihenk taşı belki. Yağmurlu bir gecede, dumanlı bir barda bir şarkı. Ben de üzgünüm. Ofisimde olacağım. Bana 10 dakika ver. Elbette. Eve giyinirken biraz yavaştan aldı. Rourke'un 10 dakikadan biraz fazlasına ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. İstediği bilgiyi bulmak için değil de, ofisindeki bilgisayarlar ve kendi becerisiyle verdiği zamanın yarısında hallederdi bunu. Kaybettiği, dumanlı bir bardaki şarkıyla başa çıkmak için yalnız geçireceği birkaç dakikaya ihtiyacı olduğunu düşündü. Eve, hiçbir yakınını kaybetmemişti. Bunun nedeni belki de çok az kişinin kendisine yakın olmasına izin vermesiydi. Sonra hayatına Rourke girmişti ve seçim yapma şansı kalmamıştı. Rourke, Eve'i işgal etmişti. Hem de incelikle, zarafetle ve tartışmasız bir biçimde. Şimdi baş parmağını oymalı altın alyansının üzerinde gezdirdi. Artık Rourke'un Eve için yaşamsal bir önemi vardı. Aşağı inerken bu sefer merdivenleri tercih etti. Büyük ve güzel evin geniş koridorlarında ilerledi. Kocasının ofisinin kapısını çalmasına gerek yoktu ama yine de çaldı. Kapı davetkar bir şekilde açılana kadar da bekledi. Pencere kalkanları güneşin içeri girmesi için kaldırılmıştı. Camın ötesindeki gökyüzü, yağmurun henüz bitmediğini haber verircesine bulanıktı. Rourke, rahat konsol yerine parlayan ahşaptan antik masanın arkasında oturuyordu. Yerde gittiği seyahatlerde aldığı muhteşem eski halılar vardı. Eve, ellerini ceplerine soktu. Yaşadığı bu ihtişama artık neredeyse alışmıştı. Ama Rourke'un sessiz acısıyla nasıl başa çıkacağını bilemiyordu. Dinle Rourke, senin için kağıda bastım. Elindeki kağıdı masanın üzerinden Eve doğru uzattı. Senin için daha kolay olur diye düşündüm. Karısı ve çocukları şu anda Dublin'de. Çocukları daha küçük, 2 oğlan ve 1 kız. 9, 8 ve 6 yaşlarında. Rourke yerinde oturamayacak kadar huzursuzdu. Ayağa kalktı ve New York manzaralı penceresine döndü. New York şu anda sessiz ve kasvetliydi. Brennan ailesinin resimlerini ekrana getirdi. Güzel, parlak gözlü bir kadın ve kırmızı yanaklı çocuklar. Bu onu tahmin ettiğinden daha fazla rahatsız etmişti. Finansal olarak rahatları bozulmayacak dedi kendi kendine konuşur gibi. Tommy bu konuda dikkatli davranmış. Görünüşe bakılırsa çok iyi bir koca ve baba olmuş. Eve odayı geçerek kocasına doğru yürüdü. Ona dokunmak için bir elini kaldırdı, Daha sonra indirdi. Tesellinin hoş karşılanıp karşılanmayacağı konusunda hiçbir fikri yoktu. ''Senin için ne yapabilirim bilmiyorum.'' dedi sonunda. Rourke ona doğru döndüğünde mavi gözleri pırıl pırıldı. Öfkesi duyduğu acıya karışmıştı. ''Bunu ona kimin yaptığını bul. Bu konuda sana güvenebilirim.'' ''Evet, bana güvenebilirsin.'' Rourke'un dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. ''Temen Dallas, her zamanki gibi ölüler için ayakta.'' Elini saçlarının üzerinde gezdirdi. Eve elini yakalayınca bir kaşını kaldırdı. ''Bu işi bana bırakacaksın Rourke. Ben aksini mi söyledim?'' ''Beni zorlayan söylemediğin şeyler zaten.'' Eve kocasını tanıyordu. Onu kendi yolları, kendi gündemi ve kendi amaçları olduğunu bilecek kadar tanıyordu. ''Eğer bu işi kendi yollarınla çözebileceğini düşünüyorsan bundan hemen vazgeç. Bu benim dosyam ve bunu ben halledeceğim.'' Rourke ellerini Eve'in gözlerinin kısılmasına yol açacak bir şekilde onun kollarında gezdirdi. ''Elbette ama beni de haberdar edeceksin, değil mi? Ayrıca yardıma ihtiyacın olursa her şey için her zaman yardıma hazır olduğumu biliyorsun. Bence kendi yolumu kendim bulabilirim. Ayrıca sen bu olaydan bir adım geride durursan çok iyi olur. Çok büyük bir adım geride.'' Rourke onun burnunun ucunu öptü. ''Hayır,'' dedi sakince. ''Rourke, sana yalan söylememi mi tercih edersin Eve?'' Eve öfkeyle ona bakarken kağıdı aldı ve uzattı. ''İşe git. Ben bazı telefon görüşmeleri yapacağım. Sanırım günün sonunda Tommy'nin iş arkadaşlarının, profesyonel ve kişisel tanıdıklarının, düşmanlarının, arkadaşlarının ve finansal durumunun listesini çıkarmış olurum.'' Konuşurken Eve'i kapıya doğru götürüyordu. ''Benim için bütün bu bilgileri toplamak çok kolay. Sana da kolay anlaşılan bir resim veririm.'' Rourke kendisini kapının dışına doğru iterken Eve durmayı başardı. ''Bilgileri toplamanı engelleyemem ama bundan fazlasını yapmayacaksın dostum, kesinlikle fazlası yok. Böyle katı olduğun zaman beni çok heyecanlandırdığını biliyorsun değil mi?'' Eve gülümsemesini zor tuttu ve ona ters ters bakmayı başardı. ''Kes sesini!'' diye homurdandı, ellerini ceplerine soktu ve çıkıp gitti. Rourke karısı merdivenlerde kaybolana kadar onu seyrederek bekledi. Tedbirli davranarak güvenlik monitörüne döndü ve görüntü komutunu verdi. Eve'in basamaklardan hızla inişini, Somerset'in onun için bıraktığı yerden ceketini alışını seyrederken gözlerindeki bütün neşe silinmişti. ''Şemsiye almayı unuttun,'' diye mırıldandı ve Eve yağan yağmura korumasız çıkınca içini çekti. Eve her şeyi söylememişti. Nasıl söyleyebilirdi ki? Zaten bu vakayla bağlantısı olduğundan bile emin değildi. Sevdiği kadını, kendi geçmişinin çirkinliği ve kendi günahlarıyla uğraştırmadan önce daha çok bilgiye ihtiyacı vardı. Ofisinden çıktı, geniş ve yasa dışı haberleşme odasına doğru yürüdü. Avucunu güvenlik ekranına koyup kendini tanıtarak içeri girdi. Buradaki bütün donanım kayıt dışıydı ve burada gerçekleşen hiçbir aktivitenin, her şeyi gördüğü, kablolu ve kablosuz tüm yayınları izlediği söylenen koruma merkezi tarafından yakalanması söz konusu bile değildi. Bir sonraki adımını tamamlamadan önce Rourke'un belirli bilgilere ihtiyacı vardı. Zarif siyah kontrol panelinin U şeklindeki masasının ortasına oturarak çalışmaya başladı. New York polisinin sistemine girmek onun için çocuk oyuncağıydı. İçinden özür dileyerek karısının dosyalarına girdi ve adli tıp uzmanının raporunu aldı. ''Suç mahalli videosunu ekran 1'de görüntüle.'' diye komut verdi geriye yaslanırken. ''Otopsi raporu ekran 2'ye, soruşturmadan sorumlu memurun raporu ekran 3'e.'' Brennan'a yapılanların dehşeti ekranı doldururken Rourke'un gözleri donuklaşmış ve ifadesizleşmişti. Bir zamanlar Dublin'de tanıdığı genç adamdan geriye pek az şey kalmıştı. Eve'in kısa resmi raporunu hiçbir şey hissetmeden okudu. Adli tıp uzmanının ilk raporunun karmaşık terimlerini inceledi. ''Brennan dosyasını kopyala. Kod Rourke. Şifre yalnızca benim sesim. Ekranı kapat.'' Dönerek ev içi tele bağlantıya uzandı. ''Somerset, yukarı gel lütfen.'' ''Hemen geliyorum.'' Rourke ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü. Geçmişin hortlayabileceğini biliyordu. Genellikle bir köşede hayalet gibi saldırmak üzere beklerdi. Tommy Brennan'a saldırmak için mi çıktı yerinden diye sordu kendi kendine. Yoksa bu sadece kötü şans, kötü zamanlama mıydı? Odanın kapısı açıldı ve siyahlar içindeki Somerset içeriye girdi. ''Bir sorun mu var?'' Thomas Brennan. Somerset'in ince dudakları gerildi, sonra neredeyse gülümseyerek gözlerini açtı.
Aa, evet. İsyan şarkılarını ve Guinness birasını seven hevesli genç bilgisayar korsanı.
Öldürülmüş.
Bunu duyduğuma üzüldüm.
Burada, New York'ta diye devam etti Roar. Evin şu anda üzerinde çalıştığı vaka ve Somerset'in dudaklarının bir çizgiye dönüşmesini izledi. İşkence yaparken acı çekmesi için hayatta tutulmuş. Bütün iç organları çıkarılmış.
Bir dakika içinde Somerset'in rengi daha da fazla solmuştu.
Tesadüf? Belki. Umarım rastlantıdır. Roar kutusundan ince bir sigara çıkardı ve yaktı. Kim yaptıysa bizzat karımı aramış ve onu bu işe dahil etmiş.
Karın bir polis, dedi Somerset. Sesinden Eve'i hor gördüğü açıkça anlaşılıyordu.
Eve benim karım, diye cevapladı Roar. Sesi bıçak gibi keskindi. Eğer bu tesadüf değilse ona her şeyi anlatacağım.
Bu çok riskli. Cinayet konusunda zaman aşımı yok. Haklı nedene dayanan cinayetlerde bile.
Bu ona kalmış değil mi?
Roar konsolun kenarına oturarak sigarasından bir nefes çekti. Onun kör gibi çalışmasına izin veremem Somerset. Onu öyle bir pozisyona sokamam. Ne kendim için ne de senin için.
Sigaranın ucundaki ateşe bakarken gözleri yeniden o derin kederle dolmuştu.
Ne de anılar için. Kendini hazırlamak zorundasın. Eğer kanunlar karın için senden daha önemliyse bunun bedelini ödeyecek olan ben değilim. Sen yapılması gerekeni, ne yapman gerekiyorsa onu yaptın.
Eve de öyle yapacak, dedi Roar kibarca. İleriye bakmadan önce elimizdekileri yapılandırmalıyız. O zamanlardan neleri ve kimleri hatırlıyorsun?
Hiçbir şeyi unutmadım.
Roar Somerset'in gergin çenesini, sertleşmiş bakışlarını inceledi ve başıyla onayladı.
Ben de buna güveniyordum. Hadi, çalışmaya başlayalım o zaman.
Konsolun üzerindeki ışıklar yıldız gibi yanıp sönüyordu. Onlara bakmayı çok seviyordu. Odanın çok küçük ve penceresiz olmasının bir önemi yoktu. Makinenin sesi ve yıldızların ışığı ona yol göstermek için yeterliydi. Bir sonrakine geçmeye hazırdı. Bir sonraki aşamaya. İçinde yaşayan küçük çocuk hala bu rekabetten zevk alıyordu. O küçük çocuktan şekillenmiş olan adamsa ilahi göreve hazırdı.
Aletleri dikkatle dizilmişti. Bir psikopos tarafından kutsanmış, küçük su şişesini açtı ve lazerin, bıçakların, çekicin ve çivilerin üzerine bolca serpti.
Tanrısal intikamın aletleriydi bunlar, cezalandırma araçları.
Aletlerin arkasında bir Meryem Ana heykeli vardı. Saflığını, temizliğini sembolize etmek için beyaz mermerden yapılmıştı.
Kutsamak için ellerini açmıştı. Kabullenmenin sükunetini taşıyan yüzü çok güzeldi.
Eğildi ve beyaz mermer ayakları öptü.
Bir an elinde kanın pırıltısını gördüğünü sandı ve o eli titredi. Ama hayır, eli temiz ve beyazdı. Düşmanının kanını yıkamıştı.
Kabil'in damgası başkalarını lekelemişti, onu değil. O Tanrı'nın kuzusuydu ne de olsa.
Bir başka düşmanıyla yakında, çok yakında karşılaşacaktı ve onu tuzağa düşürmek için güçlü olmalı, yüzüne arkadaşlık maskesini takmalıydı.
Orucunu tutmuş, özveride bulunmuş, kalbini temizlemiş ve zihnini dünyevi kötülüklerden temizlemişti.
Küçük bir kase içindeki kutsal suya daldırdığı parmaklarıyla alnına, kalbine, sol omzuna ve sağ omzuna dokundu. Yere eğildi. Elini giydiği papaz giysisinin üzerine koydu. Bu giysi papa tarafından kutsanmıştı ve onu karşısına çıkacak kötülüklerden koruyacaktı.
Sonra onu özenle ılık tenine değecek şekilde gömleğinin altına soktu.
Kendinden emin ve güvenli bir şekilde gözlerini görev silahlarının bulunduğu masanın üstüne, asılı çarmıha gerilmiş İsa heykeline kaldırdı.
Acı çeken gümüş İsa, altın haç üzerinde parlıyordu.
Alçak gönüllülüğün erdemini savunmuş bir adamın, değerli metallerden yapılmış görüntüsüne sahip olmanın ironik yanı onu hiç etkilemiyordu.
Mumları yaktı, ellerini kavuşturdu ve başını eğerek inananlara ve delirmişlere özgü bir tutkuyla dua etti.
Tanrı'nın merhameti için dua etti ve cinayet için hazırlandı.
Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 37. Devamı 4. ayrımda.